Ayrım 4.
Agdistis kendinden bir parçayı taşıyan Atis'e sevgiyle bağlanacak ve onu yanından ayırmayacaktı. Yunan teolojisinden izler taşıyan bu mit, Judaist gelenekteki erkeğin kaburga kemiğinden yaratılan kadın temasının aksine, kadının kesilip atılan parçası aracılığıyla yaratılan erkek fikrini içermesi açısından ilginç. Aynı zamanda Tanrıçanın yardımcısı olarak beliren Atis figürünün nasıl doğduğuna ilişkin de ipuçları veriyor. Ancak gerek bu hikayenin, gerek Agdistis adının yerel niteliklerle sınırlı kaldığını ve çok daha geniş bir coğrafyada Tanrıça için Kibele adının yeğlendiğini biliyoruz. Agdistis daha çok Kibele, büyük anne adıyla bilinirdi. Roma'da kültü İsa'dan önce 205 yılında kurulmuştu. Frigya'nın en üstün tanrısal gücüydü ve erkek tanrı Atis onun yardımcısı ve hizmetçisiydi. Kibele insanların iyiliğiyle ilgili her şeyden sorumluydu. Verimlilik sağlardı, hastalıkları tedavi ederdi, yol gösterirdi ve kendisine bağlı olanları korurdu. J. Murphy O'Connor, Paul, A Critical Life, sayfa 195. Romalı tarihçilerin kayıtlarına göre, Pön savaşlarının en çetin günlerinde, Kartacalı Hannibal'in ülkelerini işgal etmesinden korkan yöneticiler, hem Sibylline kitaplarına hem de net bir yorum almak için Sibyl adı verilen kahin kadınlardan birine başvuruyorlar. Delphi'deki Sibyl, Hannibal'in başarısının engellenmesi ve Roma'nın güvenliğinin sağlanması isteniyorsa, Pesunus'taki Kibele tapınağında yer alan ana tanrıçaya ilişkin kült objesinin Roma'ya getirilmesi ve özel bir tapınağa konması gerektiğini söylüyor. Michael B. Cosmopoulos, AGE sayfa 102. Bunun üzerine seçkin bir temsilci heyeti Roma'dan Batı Anadolu'ya doğru yola çıkıyor ve bölgenin egemeni olan Pergamon kralının onayıyla Pesunus'taki Kibele rahibeleri eşliğinde bu kutsal nesne Roma'ya taşınıyor. Sözü edilen kült objesi hemen akla geleceği gibi bir tanrıça heykeli ya da ikonası değil. Pesunus'ta büyük bir özenle saklanan bu tanrısal emanet birçok kaynakta siyah bir göktaşı parçası olarak geçiyor. Tıpkı Mısır kültüründe göktaşı parçalarının Osiris ve Set'in kemikleri olarak algılanması gibi. Anadolu ve Yunanistan'da da bu nesnelerin ana tanrıça ile özdeşleştirilmesi, farklı coğrafyalardaki inanışlarla ilgili oldukça çarpıcı bir paralelliğe sergilediği kadar, mitlerde anlatılanların ve tanrısal kimliklerin göksel olaylarla doğrudan bağlantılı olduğunu da bir kez daha anımsatıyor bize. Bakınız 2012 Marduk'la Randevu, sayfa 418-419. Sonuçta Delphi Sibyl'ın tavsiyeleri ve Romalı kahinlerin yorumları dikkate alınarak yapımına İsa'dan önce 205'te başlanıp 204'te bitirilen Magna Mater, Büyük Anne tapınağına bu kutsal nesnenin yerleştirilmesiyle Kibele kültünün Roma topraklarında resmiyet kazandığını söyleyebiliriz. Bu gelişme Roma halkı için oldukça heyecan vericiydi. Rahibeler ile Gallus adı verilen hadim edilmiş rahiplerin düzenlediği kültü Roma'ya tanıtma amacı taşıyan gösteriler büyük bir ilgiyle izlendi ve törenin yapıldığı dönem ilkbahar ekinoksuna rastlaması ne derece rastlantıdır bilemiyoruz. Yeni bir bayram ve festival olarak Roma takviminde yerini aldı. Aslına bakılacak olursa köklerini ve ana yurdunu İlyon'a bağlayan bir halk için ana tanrıça kavramı da uzak ve yabancı sayılmamalıydı zaten. Ama belki biraz da Jüpiter'e tapan Etrüsklerin etkisiyle kuruluş yıllarından itibaren Roma resmi inanç sistemi eril gök tanrısı anlayışı üzerine kurulmuş, bu durum ancak Cumhuriyet döneminden sonra kısmen değişmişti. Dolayısıyla kültün Bergama'dan taşındığı günlerde Magna Mater, Roma dinsel yaşamı içinde yeni ve egzotik niteliklere sahip bir ilahi varlık gibi algılandı. Roma Kibele kültünü sıcak ve istekli bir tavırla benimsedi ama onun Frigyalı niteliklerini ve çoğunlukla aşırı bulunan coşkulu ritüellerini çok da kolay kabullenmedi. Bir anlamda Kibele kültünün ilk dönemde belli oranda filtreden geçirilip Roma'ya light olarak uyarlandığını söyleyebiliriz. İlk dönemlerde Roma vatandaşlarının Kibele rahibi olmaları, ritüellerde görev almaları ya da Kibele kültünün önemli bir parçası olan müziğe eşlik etmek üzere tanrıça korosunda şarkıcılık yapmaları yasaktı. Bu yönleriyle yabancı bir kült olma niteliği korunuyor ve Roma yaşamına derinlemesine sızması engellenmek isteniyor gibiydi. Birinci yüzyıldan itibaren ağırlıklı olarak da İmparator Claudius döneminde Kibele kültü kısa süreli yeni bir parlak dönem yaşadı, yaygınlaştı ve Romalılarla ilgili kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak aynı dönemde Tanrıçanın yanında onun eşi kimliğiyle bulunan Attis'in ağırlığı artırıldı ve ilkbahar ekinoksu kutlamalarında Attis ile Kibele birlikte onurlandırıldı. Antonia Tripolitis, AGE sayfa 33. Kibele kültünün Roma topraklarında bir tür Rönesans yaşaması ve ana tanrıça rahibeliğinin bu yeni dünya devletinin inanç sistemi içinde resmi düzeyde kabul görmesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayarak devletin en önemli bilgi kaynağı olarak değerlendirilen Sibylline kitaplarının Roma'daki değer ve saygınlığını da iyice ön plana çıkarmıştı. Çoğu Romalı tarihçinin yorumuna göre bu kitaplar Roma'ya tanrıların bir lütfu ya da ele geçmiş çok büyük bir şans olarak değerlendiriliyordu. Ama aslına bakılırsa bu gizemli metinlerin içinde nelerin yazılı olduğunu da çok az kişi biliyordu gerçekte. Korku ve sansür. Az sayıda üst düzey yetkili tarafından erişilebilir durumda olan bu belgelerin saygınlığı ve gücü, insanların merak duygularını tetiklediği kadar ilginç bir biçimde Sibylline kitaplarına yönelik korku ve tedirginlik duygularını da besliyordu. Aynı tedirginliğin İsa'dan önce 1. yüzyılda resmi otoritenin en tepesinde yer alan İmparator Augustus tarafından da paylaşılması, Cumhuriyet dönemi boyunca Kapitolin'de sonraları da Palatine tepesindeki Apollon tapınağında titizlikle saklanan imparatorluk döneminde de resmi belge niteliği taşıyıp üzerindeki koruma iyice artırılan Sibylline kitaplarının dokunanın elini yakan garip niteliğini sergiliyordu sanki. Julius Caesar'dan sonraki iç kargaşalarla dolu, bunalımlı dönemin galibi olarak imparator tacını giyen Octavianus Augustus, kendisinden önceki konsüller ve devlet adamları gibi Sibylline kitaplarının devletin varlığı ve gücünün sonsuza dek sürmesini sağlayacak güçlü bir koz olduğuna inanıyordu. Üstelik daha önceki yöneticilerde olmayan önemli bir ayrıcalığa da sahipti imparator. Artık Roma'nın en güçlü adamı sıfatıyla aynı zamanda bir yüksek rahip olmanın prestijinden de yararlanarak kitaplar üzerindeki gizlilik sırrını delmiş ve kendisine istediği zaman bunlara erişip okuyabilme yetkisini tanımıştı. Ancak yine de Sibylline kitaplarında yazanlardan nedenini bilmediğimiz biçimde tedirgin olmuş ve belki de metinler üzerinde sansür anlamına gelebilecek ilk radikal müdahaleyi yapma gereğini hissetmişti. Augustus, Apollon ve Diana'ya koruyuculukları için dua etti. Sibylline kitaplarını da uygun olmayan kehanetlerden arındırarak altın bir kaba koydu ve altın çağın sonsuza dek sürmesini sağlayacak bir garanti olarak kült heykellerin kaidesine yerleştirdi. Paul Zanker, Power of Images in the Age of Augustus, sayfa 51. Metinlerin orijinalleri bugün bizler için sır olduğu ve yaklaşık 2000 yıldır insanın ortak bilgi birikiminden silindiği için Augustus'u ürküten ya da rahatsızlık veren kehanetlerin neler olduğu üzerine fikir yürütemiyoruz. Roma'daki Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün ilk yöneticisi olan antik çağ tarihi uzmanı Paul Zanker, bu operasyonun kitapları olumsuz kehanetlerden arındırmayla ilgili olduğunu söylüyor. Paul Zanker, AGE sayfa 121. Ancak belirsizlik taşıyan nokta, kehanet adı verilen bilgi ve kayıtların doğrudan doğruya kitaplarda mı, yoksa bu kitapları okuma yetkisine sahip kurulun yorumlarında mı olduğu sorusunda düğümleniyor aslında. Roma belgelerinde Sibylline kitaplarının içerdiği bilgileri açığa vuran ifade ve satırların neler olduğundan çok, bunları okuyan ve yorumlamaya çalışanların çıkarttıkları sonuçlara ilişkin verileri buluyoruz. Bir başka deyişle, açıktan açığa Sibylline kitaplarından yapılmış net bir alıntı ya da referansla hiç karşılaşmıyoruz. Bu durum, gerçek içerik ile yorumlanan içerik arasındaki farkın sanılandan da büyük olabileceği izlenimini yaratıyor. Belki de Augustus'u korkutan faktör, kitapların bu denli çetrefil olması ve yorumların güvenilirliklerinin düşüklüğüydü. Bir başka kritik nokta, orijinal metinlerin Roma'nın resmi dilinden farklı bir dilde, eski Yunanca. Aslında bu da modern tarihçilerin bir varsayımına dayanıyor. ana tanrıça kültünün ve rahibe geleneğinin izini sürdüğümüzde metinlere hiç değilse esin kaynağı oluşturması beklenen en eski örneklerin Frig, hatta belki eski Hatti ya da Minos dillerinde korunmuş olmaları bile mümkün görünmekte. Yazılmış olması ve bunların Latince çevirilerinin çok uzun süre yapılmamasıydı. İlahiyat profesörü John Sawyer, eski metinlerin orijinal dillerinde korunup başka dillere çevrilmesinin yasaklanması geleneğinin bir hayli eski olduğuna dikkat çekiyor ve Sibylline kitaplarının da oldukça uzun süre ilk yazıldığı dil kabul edilen Yunanca orijinaliyle saklandığından söz ediyor. Sonradan çıkarılan Latince kopyaların orijinal belgeler Kapitolin'deki yangın sırasında yok olduktan sonra üretilmiş sahte kitapların çevirileri olduğunun altını çizelim. Bu kutsal kabul edilen çoğu eski belgenin yapay bir sis perdesiyle örtülmesini kolaylaştırırken, bizzat o belgeler çevresinde oluşan gizem kültü görüntüsünü de güçlendiren bir etken. Değerli ve kutsal olduğu düşünülen bir metin, bir o kadar da bilinemez ya da herkes tarafından anlaşılamaz bir niteliğe kavuşturulup, çevresi dokunulmazlık zırhıyla örülünce onu anlayabilenlerin ayrıcalık sahibi olduğu ezoterik bir yapının oluşması da kaçınılmaz hale geliyor. Sawyer'ın birçok büyük dinde de rastlanan kutsal kitapların orijinal dilde korunması konusundaki tutuculuğa ilişkin çözümlemesi, gizem kavramıyla iktidar gücünün birbirlerine neden yakın olduklarına çekiyor dikkatimizi. Kutsal metinleri orijinal dilin gölgesi altında tutma işleminin ardında politik faktörlerin etkisi de söz konusudur. Bunlardan biri rahiplerin ya da magilerin otoriter güçleridir. Söz gelimi eski Zerdüşt dininde magilerin Pers ülkesinde gücü ellerinde tutmaları bütünüyle bununla ilgilidir. Yalnızca onlar peygamberlerinin söylediği sözleri çevreleyen gerçeğe ilişkin gizemleri anlayacak anahtarlara sahiptiler. Neyi açıklayıp neyi gizli tutacaklarına onlar karar veriyorlardı. Eski Roma'da Sibylline kitaplarından sorumlu olan rahiplerin ayrıcalıkları da bunun gibiydi. John F. A. Sawyer, Sacred Languages and Sacred Texts. Sayfa 77. Roma'da dinsel yaşamın imparatorluk döneminde yaşadığı açılımları ve ithal edilen yerel kültlerin zaman içinde politik ağırlığı olan baskı gruplarına dönüşmesi gerçeğini dikkate aldığınızda Sawyer'ın yaklaşımı makul görünüyor. Acaba Augustus'un gözünde tehlikeli olan şey büyük olasılıkla anlaşılamaz hale gelmiş, oldukça eski ve farklı bir dildeki metinleri yorumlayan ayrıcalıklı rahip ve kahinlerin politik gücü müydü? Sawyer'a göre Sibylline kitaplarıyla imparatorun ilişkisi tam olarak bu açmaz üzerinde düğümleniyordu. Kitaplar İsa'dan önce 83 yılında bir yangında yok olduktan sonra diğer ülke ve kentlerdeki değişik Sibyl tapınaklarından kehanetler derlenip toplandı ve yerine kondu. Kendisi de bir rahip olan İmparator Augustus, İsa'dan önce 12 yılında bu derlemeye sansür getirdi ve politik açıdan sakıncalı olduğu gerekçesiyle büyükçe bir bölümü yok etti. John F. A. Sawyer, A.G.E. sayfa 61. İmparatorluk sistemini Roma'da kalıcı ve güçlü bir devlet biçimi olarak yapılandırmaya çalışan Augustus'un hükümdarlığı sırasında neredeyse ilk yaptığı işlerden birinin Sibylline kitaplarından ürktüğünü ve rahatsız olduğunu dışa vuran güvenlik ve sansür uygulamaları olması gerçekten ilginç. Bazı araştırmacılara göre bu paranoya ve rahatsızlık Roma'nın elindeki resmi kopyaların sansürlenip elden geçirilmesiyle yetinmeyerek bireylerin elinde bulunan çeşitli kaynaklardan derlenmiş büyük olasılıkla sahte Sibylline kitaplarının da kapsamlı bir operasyon ve aramalarla toplatılıp imha edilmesine ve Roma devleti dışında hiçbir kişinin ya da tüzel kuruluşun bu kitapları elinde bulunduramayacağına ilişkin bir yasağın uygulamaya konmasına dek varmıştı. Augustus'un bu operasyon çerçevesi içinde Roma'nın değişik eyaletlerindeki kentlerden toplatılmış 2000'den fazla Sibylline kitabı kopyasını ya da taklidini yaktırdığı biliniyor. John J. Collins, Apocalyptic Imagination, sayfa 117. Bu noktada baştan beri sözünü edip durduğumuz ve izini sürmeye çalıştığımız gizli bilgiyi içeren Sibylline kitaplarının Roma tarihi içinde yaşadığı serüveni çok kısa yeniden gözden geçirmekte yarar var. Roma'nın son kralı Tarquinius Superbus'un Cumaye kentinin Sibyl'ı olduğu varsayılan bir kahin kadından oldukça garip ve sıra dışı bir pazarlıktan sonra 3 cilt kitabı satın aldığı söyleniyor. Ancak kitapların varlığı ve kullanımlarına ilişkin bütün kayıtlar Tarquinius'un devrilmesinden sonraki döneme yani Roma Cumhuriyeti'ne ait. Yeni düzenin seçkin yöneticileri bu belgelere sahip olmanın Roma için tanrılarca lütfedilmiş bir şans olduğunu düşünüyor ve kitaplar kentin en güvenli ve en iyi korunan yeri olan Kapitolin'de çok titiz bir denetim altına alınıyor. Bu metinlere erişim ayrıcalığına ve yorumlama yetkisine sahip rahipler kuruluysa daha ilk günlerden itibaren özerk bir yapıya kavuşarak etkin bir politik güce dönüşüyor. Aradan 300 yıla yakın bir süre geçtikten sonra yine bir Sibyl'in kehaneti ve tavsiyesine uyularak Kartacalı Hannibal'e karşı üstün duruma geçme beklentisiyle Pergamon kralına bağlı Pesinus'taki Kibele kültü rahibeleri ve kutsal nesneleriyle birlikte Roma'ya aktarılıyor. Palatin tepesine görkemli ve etkileyici Magna Mater tapınağı inşa ediliyor. Gösterişli bir törenin ardından Kibele'nin Roma'ya gelişi her yıl Mart ortasında bir festival ve spor oyunları eşliğinde kutlanmaya başlıyor. Oyunlara tanrıçanın sıfatından esinlenerek Yunanca büyük, yüce anlamına gelen Megal'den türetilmiş Megalesia adı veriliyor. Mary Bird, John North, Simon Price, AGE sayfa 65. İsa'dan önce 83 yılında ülkede yaşanan iç savaş sırasında tapınak yanıyor ve Sibylline kitaplarının da büyük olasılıkla bu yangında ortadan yok olduğu varsayılıyor. Bunun üzerine yine büyük bir gizlilik ve dikkatle imparatorluk toprakları içinde Sibyl geleneğinin yaşatıldığı düşünülen bölgelere özel görevliler yollanıyor ve bu bilgi yeniden toplanıp kitaplarda bir araya getirilmeye çalışılıyor. Cumhuriyetin yerini imparatorluk sisteminin aldığı Augustus döneminin başlangıcında bir kez daha derlenen bu metinler Roma'daki resmi niteliğini korur gibi görünüyor. Ancak Sibylline geleneğinin gizemli yapısından ve kitapların koruyucusu rahipler kurulunun nüfuzundan tedirgin olan Augustus, İsa'dan önce 12 yılında eldeki Sibylline kitaplarına ciddi bir sansür uygulayarak metinlerin büyük bölümünü yok ediyor. Kişilerin ellerindeki kopyaları da yaktırıyor. Bu alışılmadık gelişimlerle dolu kronolojik çizelge, Roma için başlangıçtan beri çok önemli olduğunu her haliyle belli eden Sibylline kitaplarının içeriği ve otantikliği ile ilgili çok sayıda kuşku yaratıyor zihinlerde. Her şeyden önce daha ilk günden itibaren kitapların yakılma gibi bir yazgıyla karşı karşıya geldiğini görüyoruz. En yaygın ve garantili kitap yok etme aracı olan yakma eylemi belli aralıklarla Sibylline kitaplarına da uygulanıyor. Hem de anlatılara bakarsak bunun ilk örneği onları korumakla görevli olduğu varsayılan biri tarafından gerçekleştiriliyor. Yani Cumaye Sibyl'ı. Bunca önemli bilgi ve kayıtların üçte ikisini, görevi ve misyonu onları korumak olan bir rahibe nasıl olur da kendi isteğiyle yakar? Yoksa burada ilk kuruluş yıllarına ve krallık dönemine ilişkin bilgilerin bir hayli karanlık olduğu Roma'nın resmi tarih kaynaklı bir azizliğiyle mi karşılaşıyoruz? Kitapların bir düş ürünü olmayıp gerçekten İsa'dan önce 6. yüzyıl sonundan itibaren Roma devletinin eline geçtiğini ve çok büyük gizlilik içinde titizlikle saklandığını kesin olarak biliyoruz. Bu konuda neredeyse bütün tarihçiler hemfikir. İkinci kesin nokta yine bütün kaynaklardan ve popüler söylencelerden anlaşıldığı kadarıyla bu kitapların bir Sibyl aracılığıyla edinilmiş olması. O halde geriye üçüncü soru işareti kalıyor. Acaba Sibylline kitaplarının Roma'nın eline geçişi kimi tarihçilerin kuşkuyla baktığı ya da bir tür resmi mit gibi gördüğü Tarquinius dönemindeki şu ünlü satın alma işlemiyle mi olmuştur gerçekten? Yoksa bu kitaplar bambaşka bir operasyonun gereği olarak Cumhuriyet döneminde mi devlet arşivine girmiştir? Roma Devleti'nin ilk kuruluş ve krallık döneminden itibaren manevi alanın sınırlarını aşıp halkın gündelik yaşamı üzerinde derinlemesine etkili olacak mutlaklaştırılmış bir dinsel yapıya hiç sıcak bakmadığını biliyoruz. Aynı biçimde herhangi bir egemen din ve bu dine uygun yaşam biçimini tamamlayacak ilahi emirleri içeren bir kutsal kitap fikrine de tıpkı Helenler gibi oldukça uzak durdu Roma yöneticileri. Manevi yaşam gelişmelere açık, dinamik ve serbest yaşanmalı ve bireye özgü olmalıydı. Ancak kutsal kitap fikrine bu denli kapalı olan toplumsal yapı içinde Sibylline kitapları asla yadırganmamış, hatta daha da ötesi büyük bir istekle benimsenmişti. Hannah Harrington, Grekler ve Romalıların bütün kutsal kitapları yatsımalarının tek istisnası Sibylline kitaplarıydı, diyor. Bu metinler Cumhuriyet sırasında Jüpiter Capitolinus tapınağında saklanmış ve Roma'nın resmi kutsal belgeleri olmuştu. Hannah K. Harrington, Holiness, Rabbinic Judaism and Greco-Roman World, sayfa 138. Lupa'nın Çocukları. Demek ki Romalılar Sibylline kitaplarını ayrı bir yere koyuyorlar ve hatta büyük olasılıkla bir kutsal kitap olarak da değerlendirmiyorlardı. Eğer ipuçlarını doğru izlersek, söz konusu kitaplar ve onları koruyan kahin rahibenin Cumhuriyet döneminde oluşturulan resmi tarihte dolaylı olarak ulusal bir anlam taşıdığını görmekte de gecikmeyiz. Sibylline kitaplarını yaratan tanrıça kültü bir biçimde Roma'nın kuruluş destanının arka planına da yerleştirilmiştir çünkü. Roma kentinin efsanevi kurucuları Remus ve Romulus kardeşlerin Troyalı prens Aenas'ın soyundan geldikleri kabul edilir. Ama bu iki kardeş bir erkekle cinsel ilişkiye girmeksizin hamile kalan Vesta. Vesta eski Roma'da ocaklardaki ateşin hiç sönmemesini ve dirlik düzenliğin devamını sağladığına inanılan ocak tanrıçası. Kökenleri kabile geleneğine dayanan Vesta rahibelerinin başlıca görevi Roma'nın devamlılığını sağladığı düşünülen tapınaktaki ateşi sürekli canlı tutmaktı. Rahibesi bir bakire tarafından dünyaya getirilmişler ve bu nedenle Aenas'ın kanını taşımalarının yanı sıra ilahi bir genetik mirasla da yüklenmişlerdir. Remus ve Romulus daha doğdukları gün onları kendi tahtı için bir tehdit olarak gören Kral Amilius'un emriyle bir sepet içinde Tiber nehrine bırakılarak ölüme terk edilir. Ne var ki sepet ırmağın delta yaptığı bir noktada kıyıya doğru sürüklenir ve kutsal bir incir ağacının dalları tarafından durdurulur. Efsaneye göre burada yanlarına bir dişi kurt yaklaşmış ve ikizleri bir süre emzirmiştir. Burada küçük bir parantez açıp efsaneyle doğrudan ilgili olmamakla birlikte kısa bir süre için oldukça çarpıcı bulduğum bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Eski çağın birçok kültüründe, özellikle de şaman geleneğine sahip olan topluluklarda dişi kurt, tanrıçanın görünümlerinden biri olarak değerlendirilir ve ona büyük saygı duyulurdu. Bu gelenek ve anlayış, Remus ve Romulus efsanesinde dişi kurta koruyucu ve sevecen bir simge olarak yer verilmesinde de kendini gösteriyor. Ne var ki Latin dilinde dişi kurt anlamına gelen lupa sözcüğünün, özellikle Hristiyanlığın yaygınlaşmasından sonraki yıllarda fahişe anlamı da kullanılmaya başladığını görüyoruz. Benzeri bir örnek Britanya'da da karşımıza çıkıyor. Arkaik ada kültürlerinde Yunan mitolojisinin Demeter'ine karşılık gelecek saygın ve popüler bir tanrıça figürü egemendir. Leti Filiast adlı bu Gal tanrıçasının ikon ya da kabartmalarda çoğu kez dişi tazı simgesiyle gösterildiğine tanık oluruz. Harold Bailey, Arkaik England, sayfa 36. İlginç bir biçimde Hristiyanlığın Britanya'da yaygınlaşmasından sonraki yıllarda eski İngiliz dilinde dişi köpek anlamına gelen bicce sözcüğü yine aşağılayıcı bir sıfat, bir hakaret olarak fahişe yerine de kullanılmaya başladı. Günümüz İngilizcesinde bitch olarak yaşamaya devam eden sözcüğün eski kuzey dilindeki pitcha'dan türediği düşünülüyor. Bu sözcük de büyük olasılıkla Yunan kökenli Delphi kentinde Sibylla, Pitya adı verilir ve Yunan dilinde Putia ya da Puta biçiminde telaffuz edilirdi. Bugün Yunanca'da fahişe anlamında aşağılayıcı bir sözcük olarak kullanılan putana ya da Fransız dilinde aynı anlamı veren putain de büyük olasılıkla köklerini eski dildeki pitya'dan, yani Sibyl'dan alıyor, tanrıçanın rahibesinden. Putana, putain, lupa ve beach sözcüklerinin farklı Avrupa halklarının dillerinde olumsuz çağrışımlarla kullanılması bütünüyle Hristiyanlık sonrasına ait bir gelişme. Tanrıça simgesi kabul edilen bir hayvanın ya da doğrudan tanrıça rahibesinin adını fahişe ile eş anlamlı hale getirme çabası. Kilisenin savunuculuğunu yaptığı erkek egemen ideolojinin bir sonucu olduğu kadar, pagan inançlara savaş açan Judeo-Hristiyan tek tanrıcılığının ana tanrıça kavramını aşağılama ve bastırma isteğiyle de oldukça uyumlu.